Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 7 Nisan 2020 Salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Karantina altında, koronavirüs ortasında diyelim. Dünya çapında vakaların sayısı 1 milyon 300 bini aşmış durumda maalesef. İyileşenleri de aktarmak istiyorum biraz. Tabii umutlu bakmak lazım. 275 bini aşmış durumda. Ölü sayısı ise maalesef 70 bini aşmış gibi gözüküyor. Pek çok ikazlar var, dünyadan haberler var. Birazdan sizlere aktaracağım. BM Güvenlik Konseyi de ilk kez korona salgınını video konferans yoluyla görüşecek. Dünya ekonomisi tartışılıyor, küreselleşme tartışılıyor, devletlerin aldıkları önlemler tartışılıyor. Dünya nereye gidiyor sorusu tartışılıyor. Biz de tartışmaya ve görüşleri toplamaya devam ediyoruz. Bugün Profesör İlhan Uzgel'le konuşacağız. Amerika'nın liderliği, hegemonya mücadeleleri bu krizden sonra nereye nasıl evrilebilir? İçine kapanmış ülkeler mi yoksa küreselleşmenin başka bir aşamaya geçmesi mi söz konusu olacak? Bütün bu sorulara birlikte yanıt arıyoruz. Günlerdir aslında aynı konunun etrafında zıplıyoruz diyeceğim ama koronavirüs nedeniyle dünyanın gündemi hakikaten bu. Petrol fiyatları meselesi var. OPEC artı toplantısı bekleniyordu ama perşembeye ertelenmiş gözüküyor. Petrol fiyatları çok düşmüştü. Dünya ekonomisini de yakından takip etmek gerektiği günler geçiyoruz bu yeni kriz ortamında. Önümüzdeki günlerde bu meseleye de daha fazla bakmaya çalışacağız, görüş toplamaya çalışacağız efendim. Şimdi başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum size. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Tekrarımızda akşam 11 ile 12 arasında kaçıranlar dinleyebilirler. Başlayalım Eksen'e. Evet, dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aşmış vaziyette. Teşhis konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 275 bini buldu. Worldometer sitesi, hepimiz artık onu takip ediyoruz. Koronavirüs salgını pandemisindeki son durumu anlamak için. En çok vaka görülen ülke Amerika Birleşik Devletleri, 345 binden fazla. Yani tam rakamı size veremiyorum çünkü oynuyor, hopluyor, zıplıyor. İspanya 135 binden fazla, İtalya 132 binden fazla, Almanya 101 binden fazla, Çin 81.708 salgını dizginlemiş gözüküyor. Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler: Fransa 100 bine yaklaştı, 92 bin, İran 60 bini aştı, Britanya 50 bini aştı, Türkiye maalesef 27 bini aşmış vaziyette, İsviçre aynı şekilde 21 bin, işte Belçika 20 bin, Hollanda 20 bine yakın, Kanada, Avusturya, Afrika'da deneme tartışmaları vardı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus Covid-19'a karşı geliştirilen önlemleri tartışmak üzere yine Cenevre'de basın toplantısı düzenledi ve basın toplantısı sırasında da size aktarmıştım geçen hafta iki Fransız doktorun hafta sonu ifadeleri olmuştu. Afrika'da aşı için test alanı Afrika'yı yapmak, geçmişte AIDS'le ilgili de deneyimlerden hareketle böyle bir konuyu televizyonda gündeme getirmişti. Gebreyesus ırkçı, utanç verici, korkunç ve sömürge dönemi kalıntısı diye nitelendirdi Fransız doktorların tutumunu. 20 enstitü ve şirket aşı geliştirmek için yarışıyor bilgisini verdi. Yine umutlu olmak gerektiğini söyledi. İnanılmaz bir hızla ilerliyor aşı geliştirme çabaları dedi. Buradan da Fransız doktorları eleştirdi. Maske kullanılması konusunda tartışmalar var. Türkiye'de de zorunlu kılındı biliyorsunuz ama Dünya Sağlık Örgütü kesin bir yanıt yok buna. Siyah ya da beyaz cevap yok. Sihirli değnek yok dedi. Tek başına pandemiyi durduramaz dedi. İlk ülkeler işte vakaları bulup test edip izole etmeleri lazım dedi. Dolayısıyla böyle bir işte vaka meselesi, maske meselesi var. Hepimiz bunu bir şekilde almak durumunda kalıyoruz. Kim ülkeler bedava dağıtıyor, kim ülkeler birbirlerine giriyorlar maske yüzünden. Böyle acayip bir dünya, ama kim kâr ediyor derseniz maske üreticileri ve satıcıları tabii kâr ediyor bu işten. Basın toplantısında Lady Gaga da yer almış. Böyle bir dünyada işte kendisi destek, sağlık çalışanlarına destek için internet üzerinden bir One World Together at Home başlıklı bir program yapmıştı. Ona dair de bilgi vermiş. Tek dünya evde birlikte şeklinde. Evde kalamayanlar var. Üretimi devam ettirmek zorunda olanlar var. Unutmamak lazım. Efendim, Rusya koronavirüsle mücadele amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'ne 1 milyon dolar yardım sağlanacak açıkladı. Mihail Mishustin açıkladı. Rusya Başbakanı gönüllü olduğunu vurguladı. Ve Güvenlik Konseyi ilk kez koronavirüsü görüşecek. Video konferans yoluyla kapalı oturum yapacaklar. Eleştiriler vardı. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu kriz bu. Tüm insanlık karşı karşıya, ama Güvenlik Konseyi hiçbir adım atmadı. Ne adım atabilir bu koşullarda, bu dünya koşullarında BM Güvenlik Konseyi ne yapabilir diye hakikaten sormak lazım. Zaten ülkeler arasında anlaşmazlıklar had safhada. Hatta Avrupa Birliği, Transatlantik İttifakı, hepsi tartışılıyor. Birazdan biz de İlhan Hoca ile konuşacağız bunları. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi'nin veto gücüne sahip ülkelerinden ne bekleniyor? Tabii daha bir barışçı bir küreselleşmecilik, yardımlaşma, dayanışma deniliyor ama bu koşullarda, bu sosyoekonomik koşullardaki rekabeti de önleyecek retorikten öte bir şey beklemek mümkün mü sorusu var. Birleşmiş Milletler bu arada hayvanlar, tabii bazı şehirlerde biz insanlar çekilince şehirler düzeldiler. Hava düzeliyor, işte suyu düzeliyor, her şeyi düzeliyor. İnsan doğayı kirleten aslında. Bazı şehirlerde vahşi hayvanlar da ortalıkta gözükmeye başladı. Kimileri montaj da yapıyor gerçi ama sosyal medyada. Asya'da falan var böyle manzaralar. Bütün bunlar böyleyken BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Başkanlığı'nı yürüten Elizabeth Maruma Mrema demiş ki vahşi hayvan pazarları yasaklansın dünya çapında. Hani bu Çin'de, Hubei eyaletinde, Wuhan kentinde vahşi hayvanların, hayvansal ürünlerin daha doğrusu satıldığı gıda pazarında çıkmıştı bu. İlk orada görülmüştü daha doğrusu. Bu vesileyle böyle bir çağrı yapılmış. Afrika'da düşük gelirli geçimlerini vahşi hayvanlardan sağlayan toplumlar var. Onlara alternatif üretmeliyiz diye bir fikir ortaya atmış vaziyette. Efendim IMF Çin dünya ekonomisiyle ilgili alarm veriyor. Resesyon halinden bahsediliyor. Çin'deki toparlanma tabii salgının kontrol altına alınmasıyla bir örnek olarak sunuluyor. Açıklamalar gelmiş. Sınırlı da olsa cesaret verici denilmiş. Çin'de salgının başlangıcından beri ilk kez COVID-19 kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği rapor edildi. Sona ermesi planlanıyor karantina uygulamasına. 6 Nisan'da ilk kez yeni bir ölüm meydana gelmemiş. Yani dünden bahsediyoruz burada. Böyle bir hayırlı gelişme. Japonya ise olağanüstü hal ilan etti. Enteresan. Aslında çok fazla değil. İşte 108 ölü var Japonya'da. Yaklaşık 5000'e yakında vaka var. Ama vakaların yeniden artışa geçmesi söz konusu olduğu için başkent Tokyo başta olmak üzere 7 bölgede bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etti Shinzo Abe yönetimi. Bir de ikinci dalga gelebilir diye bir kaygı olduğunu da belirtmem lazım. Japonya'da öğrenciler bir Business Breakthrough Üniversitesi'nde işte mezuniyet töreni, bu arada bahar mezuniyet töreni Türkiye'de de öyle, insanlar mezuniyet törenlerini yapamıyorlar koronavirüs yüzünden, bütün hayat da etkilendi, dolayısıyla buna da yer yok. Robotlar aracılığıyla mezuniyet töreni düzenlemişler uzaktan görüntülü katılımla, böyle hayatımızın değişikliklerinden bir tanesinin yansıması aslında. Avrupa'ya bakalım. İtalya'da bir günde 636 insan hayatını yitirdi, ölü sayısı 16.523'e yükseldi. Biraz düşüş var deniliyordu. Hatta işte Mayıs başında maskeyle olmakla beraber hani tam karantinadan çıkıp sokağa çıkabilir insanlar deniliyor ama tabii ki ikinci bir dalgadan daha korkuluyor. Vaka sayısı işte 100.000'i aşmış vaziyette. ülke genelinde 1 milyona yakın insana da test yapmış durumdalar İtalya'da. İspanya'da aynı şekilde ölü sayısı 13.798'e yükselmiş durumda. Ölü sayıları İtalya'dan sonra Avrupa'da en vahim durumda olan başkent Madrid'de bir anda işte düne nazaran %235 artışla 5.371'e çıkmış vaziyette. Hakikaten çok İspanya'yı zorlu günler bekliyor. 19.000'den fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalanmış. Toplam vaka sayısının %14'ten fazlası anlamına geliyor bu. İspanya'daki rakamlar hakikaten çok parlak değil. Ha, bu arada İtalya'da işletmelere yönelik 4 milyon euroluk bir destek açıkladı İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte. Güney Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği'nden destek ve yardım bekliyorlar. Pek de alabilmiş değiller. Şimdi Avrupa'da istikrar mekanizması, meşhur istikrar mekanizmasını çalıştırma söz konusu, ESM etkinleştirilmesi önerileri var. Ama İtalyanlar, İspanyollar bunu değil, Eurobond, korona tahvili istiyorlar. Acil duruma karşı borçlandırılmak istemiyorlar ama Almanya, Hollanda, Finlandiya gibi ülkelerle ters düşüyorlar, daha kontrollü giden ülkelerle. Evet, Fransa'da ölü sayısı 9.000'e yaklaşmış vaziyette, toplam vaka sayısı 100.000'e yaklaştı, 98.000 olarak veriliyor. Yaşlılar tabii var. Nice kentinde maske takma zorunluluğu getirdiler. Almanya, Amerika'nın bazı maskeleri, Çin'den alınan maskeleri gasp etmekle Trump yönetimini suçlayan yerel yöneticiler var. Korsanlık diyorlar Trump yönetimine. Tayland'da bize gelecekti. Tayland'da Amerika'nın baskısıyla el koydular diyen eyalet başkanları türedi. Berlin Eyaleti'nin İçişleri Bakanı örneğin modern korsanlık, vahşi batı gibi Amerika'ya tepki göstermiş durumda. Bunu satan şirket ise yani başka yere gönderdik ama Berlin'den sipariş almadık ki diyor. Böyle acayip uluslararası ticaret boyutları da bu koronavirüsün. Tuhaf biliyorsunuz İspanya ile Türkiye arasında Türkiye'yi bilgilendirmeden İspanya'ya maske satıp sonra ihracat yasağı getirilince tutan firma üzerinden de bir kriz patlak vermişti, aktarmıştım size dün. Amerikan medyası, Trump bu arada tabii yalan dedi Amerikan medyası da üzerine gidince, ama Fransa'dan da başka şikayetler var. Yerel yetkililer Amerikalı alıcıların koruyucu kıyafet nakliyatına müdahale edip astronomik fiyatlarla tedarikleri kaptığını söylüyorlar. Ciddi ciddi kapışmalar var. Kimse memnun değil. Efendim, Belçika karantinadan çıkmaya hazırlanıyor. Önlemleri sıkı aldık. Normale dönüş aşamalı olarak gerçekleştirilecek. 19 Nisan'a kadar uzatmışlar kısıtlamaları, tümüyle tam kısıtlama da yapmadılar. Danimarka zaten karantina sayesinde suç oranları azalmış. 187 ölü var. 5.000'e yakın yaralı. Tabii 5 milyon nüfuslu küçük bir ülke Danimarka. Kreşleri ve ilkokulları açacaklar 15 Nisan'dan itibaren. İkinci dalgayı pek önemsemiyor gibi gözüküyorlar. Norveç'te kontrolü sağladık biz diyor Sağlık Bakanı. Norveç Sağlık Bakanı. Orada da 59 ölü var, yine 5 milyonluk. İsveç'te binlerce işçinin, emekçinin zorunlu izne çıkartıldığı bir ülke. Çok da iplemediler bu işi. Yaklaşık hisse senetlerine kar payları dağıtıyorlar. Böyle işliyor orada da. Yani bir yandan bir sosyal güvenlik devleti tabii. Oradan payınızı alıyorsunuz siz ama büyük payları alanlar var. Onu belirtmek lazım. Britanya yine sürü bağışıklığından çark etmişlerdi. Raporda 300 bine yakın insan ölecek, 240 bin, 250 bin diye raporlar ortaya çıkınca. Şimdi tabii 5.373 Britanya'da ölenlerin sayısı. Vaka sayısı da 51 bin dedim başta size. Ama Britanya Başbakanı Johnson tartışılıyor tabii. Boris Johnson yoğun bakıma alındı. Hatta kraliçeye bile bu işi saldıkları yönünde dedikodular çıktı. Kraliçenin dün aktarmıştım. Ulusal sesleniş konuşması vardı. 70 senelik iktidarında 5. kez yaptı. Acaba ona da bulaştı mı diye de bir takım söylentiler şimdiden kaplamış durumda ortalığı. Şimdi Boris Johnson ise yoğun bakıma alındı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra haberleri gelmişti. 27 Mart'ta pozitif çıkmış. Kendini karantinaya almıştı 55 yaşındaki lider. Dün oksijen tedavisi uygulandığı iddia edilmişti ama hayır, öyle değil diyorlar. Kontrol altında deniliyor. Solunum cihazına bağlanmamış ama işte destek olsun diye oksijen veriliyor deniliyor. Trump geçmiş olsun diledi hemen. Başbakan Boris Johnson'a, Britanya Başbakanı'na Amerikalılar iyileşmesi için dua ediyorlar dedi. Ayrıca kendi yardımcısının da, ki kendisi de sık sık test yaptırıyor anlaşılan, test yaptırılacağını, onlara da hani liderlikler düzeyinde böyle şeyler olunca başka liderler de güme gidebilir mi gündeme geliyor. Vladimir Putin geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Rusya lideri bir telegraf göndermiş Boris Johnson'a, bir an önce iyileşmesi niyetlerini, dileklerini iletmiş durumda. Britanya'da dün aktarmıştım, baz istasyonu yakanlar ortaya çıkmış vaziyette, yoğun bir tartışma var. Hakikaten çok acayip yani. Şimdi tabii biz daha önce bu cep telefonları ve baz istasyonları, ki daha alt düzeyde tabii bu 3.5GHz bandı, neyse teknik olarak ben de çok detayını bilmiyorum ama oralar insan sağlığına zarar veriyor diye bir takım, hatırlarsınız hakikaten bir takım zararlar da ispatlanmıştı ama tabii bu 5G teknolojisi üzerinden bunun olmadığını söylüyorlar ya da bilimsel kanıt yok diyelim. Fakat Britanya'da 20'ye ulaşmış The Guardian gazetesine göre 4 baz istasyonu yakılmış. 5G ile ilgili şirketlerin baz istasyonları yakılıyor. Bu yüzden tabii ki bilimciler tepkili. Çünkü bu hani bu cep telefonu teknolojisine sağlıkta da bizim ihtiyacımız var. Sağlık sistemimiz bu ağları kullanıyor diyorlar. Dolayısıyla böyle bir tartışma da başlamış durumda. Ayrıca işte mikrobiyoloji bilim insanları da bunların birbiriyle alakası yok. Biyolojik ve fiziksel açıdan tebeşirle peynir kadar birbirinden farklılar demiş Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'nun mikrobik patognezyan, doğru da söyleyemiyorum, bölümünden Profesör Brandon Wren. Yani yakmayın şu 5G baz istasyonu, 5G istasyonlarını demeye getirmiş vaziyette bu yakma olayları dünya genelinde de umarız artmaz. En azından şimdi bir şey ispatlanmış da bir şey yokken böyle demek durumundayız. Yoksa sağlık sisteminde etkileneceğini görüyoruz. Polonya'da tartışmalar siyaseti de tabii ki belirliyor. 10 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri olması lazım. Ama koalisyon ortağı, küçük parti, ertelenmesini istedi. Talebi kabul görmedi. Kabul görmeyince koalisyondaki temsilcisi, en üst düzey temsilcisi Jarosław Gowin istifasını basmış durumda. Birleşik Sağ Koalisyon Polonya'da, sağcı Katolik bir ülke, iktidarda. Mektupla oy kullanılabilir bir tartışmaları da yapılıyor bu arada. Andrzej Duda görev süresi 2022 ikiye kadar uzatılsın demişti istifa etmeden önce Gowin. Böyle bir siyasette artık mektupla oy kullanmak aslında yok değil. Britanya'da vardır bu, Amerika'da örnekleri de vardır bu oy kullanma meselesinin. Böyle siyaset kapışması var. Ukrayna'da 1986'da nükleer felaket yaşanan Çernobil'de yakınlarda bir orman yangını başlamış durumda. Radyasyon seviyesi %16,5 oranında artmış orada. Zaten koronavirüs önlemleriyle boğuşulurken bir de bu çıkmış vaziyette. Orta Doğu'da İsrail'de kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan etti Netanyahu hükümeti. 8 Nisan çarşamba ki hamursuz bayramı başlıyor. 15 Nisan'a kadar sürecek ama herhalde vakaları da sınırlandırmıştı İsrail. Herhalde önlem olarak bir ikinci dalga mı olabilir diye düşünüyorlar. Eğitime ara verdiler. Çok kontrol altında tutuyorlar. Modern teknolojiyi de kullanıyorlar İsrailliler. Bir yandan da aşırı dinci ultra ortodoks Yahudilere yönelik önlemler var. Şimdi çok sakallılar tabii bunlar böyle. Sadece onlar da değil. Müslüman nüfus da var. Hristiyan din adamları da var. Maske olmuyor yani bunlara. Nasıl maske yapacağız? Onlara özel maske üretilmesine karar vermişler. Böyle de bir acayip. En çok İsrail'de enfeksiyon oranına sahip yer Tel Aviv yakınlarında ultra ortodoks bir Yahudi kasabasıymış. Orada da kısıtlamalı bölge ilan ettiler. En çok dindarlar etkileniyor tabii. İplemiyorlar bu kuralları. Herhalde yukarıdakine güveniyorlar ama bir işe pek de yaramıyor. Suudi Arabistan'da 4 il ve 5 kentte sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Camileri, Ramazan ayı başlayacak tabii ki, camileri açmayı planlamadıklarını söylüyorlar. Bilime bakmak lazım tabii böylesi bir salgında. İran'da Amerika yaptırımları, tartışmaları var. Asla yardım talep etmeyeceklerini açıkladı dışişleri sözcüsü. Can kaybı 3.739'a yükseldi. Vaka sayısı 60 bini aşmış vaziyette. Ama Mayıs sonu kontrol altına alacağız diyor Sağlık Bakanı İran'ın. Hulusi Akar telefonda görüşmüş bu arada İran Genelkurmay Başkanı ile, her türlü Türkiye'nin dost İran halkına desteğini ifade etmiş. Hayırlı bir mesaj olmuş açıkçası. Irak'ta Amerikalı petrol şirketi meşhur Halliburton, Dick Cheney ile bağlantılı eski başkan Bush yönetiminden şimdi oraya Katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlemişler. Libya'da aynı şekilde bir dondurulmuş çatışma hali var. Bunlara da bir ara bakmak gerekiyor, neler olup bitiyor. Hakikaten koronavirüsten bunlara bakmayı unuttuk açıkçası. Rusya ile Türkiye'nin Suriye'de Halep bölgesinde olsun, İdlib'de 5 Mart protokolü gereği devriyeleri devam ediyor diye biliyoruz. Şimdi bir de petrol meselesi var. Mart ayında petrol fiyatları %40'lık düşüşler yaşamıştı. Son 18 yılın en dip seviyelerini görmüştü. Şimdi tabii bütün bunlar Çin'de üretimin durması vesaire derken Rusya arz kesintisi önerisini kabul etmeyince Suudi Arabistan ben yanarsam sen de yanarsın deyip petrol satış fiyatını Rusya'nın altına çekti. Günlük üretimi de arttırma kararı aldı ama Suudi Arabistan bu işten zararlı çıktı. Sonunda bir de tabii Amerikalı kaya gazı petrolü daha pahalıya üretilen bir petrol. Onlar da zararlı çıkınca Trump ülkelere, Körfez'e telefon açtı. Şimdi 6 Nisan'da dün konferansla yoluyla toplantı bekleniyordu aslında ama toplantı yapılamadı. Fiyatlarda bir gerileme var. Perşembe günü toplanacak OPEC artı ülkeleri ve artık işte 10 milyon varil arz kesintisine gidilecek deniliyor. Trump Putin'le de görüşmüştü, Rusya'yla da görüşmüştü. Bakalım yine koronavirüste bu işleri etkiliyor. OPEC anlaşması, OPEC artı anlaşması yakın deniliyor ama olmazsa eğer Körfez olumsuz etkilenecek. Rusya'da 1154 vaka daha tespit edilmiş. Vaka sayısı 7497, 81 bölgede görülmüş durumda. Ölü sayısı sınırlı olsa da önlemleri sıkılaştırmış vaziyette Rusya. Özellikle de yurt dışındaki Ruslar ülkelerine geri dönebilecek sıkılaştırma kararı, kısıtlama kararı nedeniyle durdurulmuştu. İçerideki yabancıların vizelerini de uzatıyorlar. Amerika'nın bilançosu ise ağırlaşıyor. 10 bini geçti hayatını yitirenlerin sayısı, vaka sayısı 350 bine doğru yol alıyor maalesef Amerika'da. New York'ta sadece 130 bini geçmiş durumda vaka sayısı. O kadar acayip ki hastane morgları tabii 15 ceset alıyorlar. 15 insanın bedenini alabiliyorlar. Daha fazlasını alamayanlar var. Parkları geçici mezarlık olarak kullanma gündeme gelmiş durumda. Amerikalı doktorlar, Trump bu arada habire ilaç salık veriyor. İşte hidroksiklorokin kullanın falan demişti. Doktorlar onu yazmaya başlamışlar ama kimse buna iyi gelip gelmediğini de bilmiyor. Bir de tabii asıl Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı artık şimdiden çok ünlü oldu. Hain ilan edildi Brett Kozier, ihanetle suçlandı Amerikan Donanma Genel Sekreter Vekili tarafından. Testi de pozitif çıkmıştı. Alkışlarla askerler tarafından uğurlandı. 155 denizci de çıkmıştı. Savaş zamanında değiliz dediği için ve mektubu sızdırdığı için, yani bu Guam Adası'nda ve tahliye edin burada ölecek askerler dediği için görevden alındı. Trump o işe el atmış. Bir yandan basın toplantısı yaptı yine. Sağlıkçıları savaşçılara benzetti. Diğer yandan işte Çin'le çalışıyoruz tabii ama ticaret anlaşması sorularına yanıt vermeye çalıştı ama tabii kaptan, bu Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanına el attı. İyi şeyler duydum hakkında, bir tabii ki konuşacağım Pentagon şefiyle dedi ama diğer yandan da böylesi birinin gemiye kaptanlık etmesi çok naif, çok aptallık olur gibi bir takım yorumlar yapılmıştı donanma komutanı tarafından. O soruldu kendisine. Yani gönderilmemeliydi, sızmamalıydı, askeri bir operasyon bu falan gibi laflar etti ama karantinaya alınmasını istemişti kaptan. Hakikaten böyle bir vakada yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Efendim Türkiye'de maalesef ölü sayısı 649'a yükseldi, akşamları açıklanıyor biliyorsunuz. Vaka sayısı 30 binlerde. Cumhurbaşkanı Türkiye'de de iller de arası yolculuk yasaklanmıştı. Yeni hastane kurulacağını duyurdu Cumhurbaşkanı. Atatürk Havalimanı Sancaktepe'de çalışmaları başlamış. Bir de tekalifi milliyeden bahsetti. Bu tabii Cumhuriyet döneminden kalma bir mefhum. Çok da bugünkü koşullara uymuyor. İnfaz yasası teklifi TBMM'de konuşuluyor ama dışarı bırakılacaklar düşünce suçluları değil, hakikaten tecavüzcüler, helikallı katiller diye eleştiriler var kamuoyunda. Yardım kampanyaları, devlet topluma yardım edeceğine toplumdan yardım kampanyaları düzenliyor Cumhurbaşkanı. Buna itiraz edenleri de eleştiriyorlar. Böyle bir durum var. Yerel yönetimler İstanbul ve Ankara bu arada halka yerel yönetimler yardım yapmaya çalışıyor. İç haberlerden takip edebilirsiniz. Bir ara verelim. Az sonra İlhan Uzgel'le, Profesör İlhan Uzgel'le konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon attığımızın diğer ucunda Profesör İlhan Uzgel var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam çok teşekkürler, karantina altında kabul ettiniz. Vaktiniz olduğu için de mutluyuz açıkçası. Biz de öyle karantina altında yapıyoruz yayınımızı. Dünyayı da izlemeye çalışıyoruz koronavirüs günlerinde. Şimdi en çok tartışılan meselelerden bir tanesi Amerika'nın liderliği, Avrupa'nın pozisyonu, dünyanın gidişatı. Uluslararası hiçbir gündem kalmadı başka. Yani koronavirüs konuşuyoruz hepimiz. Evet. Biraz sistemik değerlendirmeler yapıyoruz tabii ki ama Trump yönetiminin de tabii etkisi büyük herhalde. Amerika'nın liderliği sorgulanmaya başladı. Önce Amerika'dan girmek istiyorum. İşte Avrupa içerisinde de tabii birlik de kalmamış durumda ama maske savaşları yaşanıyor. İşte Amerika'ya göndermişler Çinliler, bizim maskelere el koymuşlardan tutalım da. İşte Trump yönetiminin biraz böyle uluslararası arenada ülkeyi nereye taşıyacağı zaten tartışma konusuydu. Böyle pek çok başlık var. Öncelikle Amerika'nın konumuyla ilgili bu koronavirüs Amerika'nın konumunu değiştirebilir mi? Daha önceden de bir şekilde konuşuyorduk ama hani siz yine de Amerika'nın hala dünyanın en önemli güçlerinden birisi olduğunu vurguluyordunuz sürekli. Bu koronavirüs nasıl bir etkide bulunuyor duruma, uluslararası resme?
Koronavirüs salgını tabii yani biritik bir olay. Hani işte gen bilimciler, biyologlar, doktorlar, halk sağlığı uzmanları ama aynı zamanda da siyasal bir olay. Yani hayatın her alanını bu kadar etkilerse bizim varlığımızı, hani yaşayıp yaşamayacağımızı etkileyen, evden evet. çıkıp çıkmayacağımızı etkileyen bir olay. Aynı zamanda artık siyasal bir olaydı ve siyasal bir olay olunca da küresel siyasetin de bir konusu oluyor. Yani devlet toplum ilişkilerini de etkiliyor. Devletle işte küçük evet. esnafın ilişkisinde ekonomiyi de etkiliyor. Böylece devletler burada bir hani korona jeopolitiği üzerinden bir ufak çaplı bir çekişme de yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor aslına bakarsanız. Evet. Şimdi sistemik değişim yaratır mı sorusu, yani hani bir hegemonik el değişimi yaratır mı sorusunun cevabını hani şöyle verebiliriz. Müthiş bir imaj kaybı var Amerika açısından. Feci bir beceriksizlik söz konusu. Ama sistemik değişim için yeterli olmuyor bu. Yani yeni bir dünya kurulmasının şu an koşulları yok. Yani hegemonik el değiştirme yok şu anda. Bu çok daha detaylı, kapsamlı bir dönüşümü gerektir bir dünya. Yani dünyada bu dünya savaşıyla oldu. Hani dolayısıyla da hani yani virüsün ne kadar uzun süre daha hayatımızda kalacağı ve bunun mesela işte aşı ne zaman bulunacağıyla da ilgili. Yani mesela bunun
ya da kimin dünya tarafından bulunacağı.
o da önemli tabii ki. Yani ne kadar etkin hani bir şey aşı olacak falan. Dolayısıyla da mesela dünyada diyelim işte dünya ticaretinde hala işte dolar kullanıyoruz. Hani bunun değişmesi lazım. Bu değişmeden hegemonya değişmez mesela falan. Hani buralara doğru bir gidişat var mı ona bakıyoruz. Yoksa evet Çin hani kendisi salgını kontrol altına aldıktan sonra işte maske ve tıbbi yardım hani bir diplomasisine girişti. Hani bu imajını çok hani toparladı falan. Uh-huh. Amerika ise korkunç bir imaj kaybına uğradı. Yani Batı sistemi, yani Avrupa ve Amerikan sistemi. Ama yine o sistemin parçası olan mesela hani Güney Kore, Tayvan, Singapur, kısmen Japonya. Mesela onlar da Almanya mesela onlar da daha hani başarılı ve efektif bir mücadele biçimi sergilediler. Dolayısıyla da böyle bir parçalı bir durumdan hani söz etmek gerekiyor. Bir şeyler değiştirebilir. Yani devlet toplum ilişkileri mesela dönüşebilir buradan. Bunun nasıl olacağını dair biliyorsunuz. Hani filozoflar da düşünüyor. Çünkü aslına bakarsanız hepimiz eve çekildik. Hani kendimize baş başa kaldık. Hı-hı. Ve hepimize biraz filozof yapıyor bu.
Evet.
Yani sen her gün ölümü izliyoruz şeyde ve bu şey gibi değil. Hani geçmişte biliyorsun işte yok Bosna'da savaş oluyor, yok işte Ruanda'da bir şey oluyor, Suriye'de savaş oluyor, siz burada korunaklısınız ama bu öyle değil. Yani bu buradan evden çıkmak, her bir evden çıkmış bir risk alıyorsunuz ve geri döndüğünüzde acaba ben mikropla mı döndüm, virüsle mi döndüm diye kaygılanıyorsunuz. Dolayısıyla da bu hani bizim hayatımızı daha doğrudan etkileyen bir
süreç oldu. Şöyle bir resim var fakat yani zaten epeydir vardı, çok da yeni değil aslında bu olgu ama Çin küreselleşmenin lideri gibi bir resim çiziyor. Amerika Birleşik Devletleri ise daha Trump'la birlikte daha önce Amerika diyen içe kapanma politikalarını daha da pekiştiriyor koronavirüse gibi. Şimdi Amerika'da tabii 10 binden fazla ölü var. Daha ucu bucağı da gözükmüyor. İşte Mayıs'a sarkacağı söyleniyor. Amerika'nın sağlık sistemi zaten yoktu. Geçmişte de eleştiri konusu olurdu ama göze girmeye başladı. Fakat bütün bunlar siyasete de yansımıyor. Bernie Sanders'ı demokratlar toplandılar, ekarte ettiler Kasım yarışından. Siyaseti etkileme aynı şey işte Britanya'da Boris Johnson ki Anglo-Sakson ekolü işte yetkileri geçici tırnak içerisinde geçici süreyle deniliyor ama şimdi biz hep şeye alışmışız hani doğu tarafı hep otoriter algısı var böyle bir akademiyada da medyada da öyle anlaşılıyor. Hep batı Avrupa odaklı okuma itibariyle söylüyorum. Batı özgürlükçü şey Sovyetler çöktükten sonraki algılarımızı belirleyen ve temel şeylere de oturan elbette. Fakat sizin sözünü ettiğiniz devlet toplum ilişkilerini etkileyecek bir şeyler de batıda sanki şekilleniyor. Google Earth konumlarımızı paylaşıyor devletlerle ve bunu kötüye kullanma riskine karşı uyarılar var ama pek de değişecek gibi değil. Ne dersiniz? Batı'nın bu sistematiğinde nasıl parçalanmalar beklemeli?
Ya iki temel eğilim vardı. Yani 2010'larda başlayan bir eğilimdi bu. Amerika'da Trump'ın seçilmesiyle daha da güçlendi ve küresel bir şey ivme kazandı. Bu da devlet toplum ilişkilerinin batıda daha devletçi bir modele doğru gitmesi. Yani devleti önceleyen, devletin toplum üzerindeki baskı araçlarını daha fazla kullandığı, daha yoğun kullandığı bir modele doğru gitmeye başladı. Bu birinci trend. İkinci trend ise küreselleşmede yani iktisadi boyutunda özellikle ticari boyutunda mesela ulaşım ve iletişimde değil yani dijital iletişimde değil ama ticaret ve finans boyutunda bir gerileme vardı zaten. Bu eğilimler bu şeyle beraber salgınla beraber daha da güçlenecek. Yani eğer biz bir tane şeyden eminsek yani çünkü diğerinin ucu açık. Biri bu devletçi yapılara ihtiyaç çok arttı. İki türlü artıyor. Bir koruyup kollama açısından artıyor. Yani devletin müdahalesi gerekiyor topluma. Yani dışarı çıkma işte biliyorsunuz işte polis elinde mikrofon hoparlör şey topluyor parklardan. Evet. Vatandaşın bu Türkiye'de değil ki İngiltere'de de öyle, Almanya'da da öyle, Fransa'da da öyle, işte Çin'de de öyle. Ya yani bunun dereceleri var. Yani ikincisi tabii işte dükkanlar kapalı, esnaf ve onun yanında çalışanlar, fabrika üretim düştü vesaire. Dolayısıyla devlet aynı zamanda şey burada koruyucu bir devlet olarak da yeni bir rol üstleniyor. Yani eski rolü güçleniyor. Normalde işte sosyal devlet olması bekleniyor Türkiye. Amerika'da gibi değil. Amerika zaten devleti ben sosyal devletim demiyor. Oradaki sağlık sistemi de tabii öyle onun için de zorlanıyor. Aslına bakarsanız sağlık sistemi çok güçlü teknolojik olarak. İmkanları müthiş. Ama parası olan için geliştirilmiş bir düzen o. Böyle toplum bir halk sağlığı sorunu karşısında bocalıyor tabii ki. Çünkü öyle onu hiç düşünmemiş ki. Yani siz iyi bir sağlık sigortasına şeyseniz, iyi prim ödediyseniz gayet size iyi bakıyorlar Amerika'da. Ama mesele şu, Yani böyle işte şey de gelince, hani kitlesel halde gelince orada şey yapıyor, tıkanıyor sistem. Şimdi bütün bunların hepsi aslına bakarsanız biz siyaseti küreselleşme dönemiyle birlikte hep bizim dışımızda süreçler olarak almaya başladık. Yani işte küreselleşme var, dünya oraya gidiyor, buraya gidiyor. Acaba dünya şöyle mi olur? Ya böyle bir şey yok. Yani biz toplumlar dünyanın nasıl olmasını isterse bundan sonra öyle olabilir. Bu kırılma noktası olabilir. Ya bundan sonra otoriterliğe mi gider? Gitmesin. Yani sonuçta bizim dışımızda bir şey değil ki o. Ya otoriter liderleri desteklemeyelim o zaman. Yani ne bileyim sosyal devlet anlayışına gitsin bundan sonra. Biz istersek yani toplumlar talep ederse ve bunun için mücadele ederse oraya doğru da gidebilir. Hani burada bir şey var sanki. Hani biz böyle duruyoruz ve bizim dışımızda siyasetin nereye doğru gideceğini izleyici konumuna geçiyoruz. Dolayısıyla bu tür analizlerin hani bu tür getirdiği sorunlar olabiliyor.
Evet. Bir de modeller var tabii yani. Siz de yazınızda değinmişsiniz. Şimdi Türkiye'ye de getirerek de sormak istiyorum aslında. Hem tabii dışarıdaki deneyimler. Yani tuhaf modeller de belirdi. İşte Çin modeli, Rusya biraz daha toplumsal yapıya göre de tabii ki değişiyor ama Almanya aynı şekilde. İngiltere'de önce Britanya'da sürü bağışıklığı dediler. Şimdi Boris Johnson hastaneye oldu. Amerikan modeli tabii ki. Bu modelleri kıyasladığımız zaman nasıl bir yani bu tarz bir krizde kamu sağlığını, kamunun hayrını düşünen bir model çıkıyor mu bu kapitalist sistemde gerçekten? Türkiye bunun neresinde?
Yani şöyle tabii ki Türkiye biraz geç girdi bu şeye. Yani salgın Türkiye'ye geç girdi. Ya benim anladığım şu, Türkiye aşamalı bir kapanma modeli uyguluyor. Yani bunu hiç böyle söyleyenini ben görmedim ama fark ettiyseniz ufak ufak, parça parça, yani tam kapanmaya gidemedi Türkiye. Mesela bakın İspanya, Fransa, İtalya bunlar tam kapanma. Yani bütün ülkeyi şey yaptılar, sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Karantina aldılar, ülke çapında karantina ilan ettiler. Çin, Hubei eyaletini yani 60 milyonu karantinaya aldı ve tabii yalnızca şehir değil falan. Yani Türkiye böyle değil. Türkiye kısmi kategorik yani yaş kategorisinde işte il kategorisinde biliyorsun fark ettiyseniz böyle hani önce 30 evet. İl işte önce 65 yaş sonra işte 100 köyler. Yaş sonra bazı köyler karantinaya işte yurt dışından gelenler ya yani böyle parçalı bir sistem uyguluyor Türkiye. Yani şeyi bilmiyoruz da ben bizim verilen sayılar doğru kabul etmek zorundayız. Ama şey günlük 3000'den aşağı vaka yok artık. Oraya o bandı oturdu ve böyle giderse mesela bir ay sonra falan biz 100.000'i göreceğiz. Yani İspanya falan.
Amerikan modeli diyebilir miyiz bize? Yani biraz Amerika'ya da benziyor aslında Trump'ın.
Amerika'da bazı Amerika'da evet parçalı kullanıyor. Yani Amerika mesela bütün çağrılara rağmen Trump bütün ülke çapında kapanma, karantinayı kabul etmedi. Dedi ki yani bazı eyaletlerde salgın çok yoğun. Mesela New York İşte Washington eyaleti ama karıştırmasınlar yani Seattle bölgesi Pasifik'te işte Chicago ve Louisiana'da hani orada çok yaygın. Dolayısıyla da hani bazı eyaletlerde de çok az var dedi. Onun için tam kapanmaya gerek yok dedi. Her eyalet kendisi baş etsin. Tabii Amerikan sistemin şöyle yani otoriter şeyde açık ve açık olmayan sistemler diye ayırabiliriz. Mesela New York valisi neredeyse her gün 2 günde bir basın toplantısı yapıp Trump'a saydırıyor yani falan. Ya da hemşireler, mesela hemşire sendikası gösteri yapıyor. Yani bize şey geliyor falan. Yani bunları çok net görüyor. Ya da doktorlara, CNN'e ver yansın ediyorlar falan. Hani
evet, Türkiye'de Trump'a, olsa biraz durum ayım olur.
Yani şey düşünebiliyor musun mesela işte İstanbul Belediye Başkanı'nın sürekli şey yaptığı, hani Erdoğan eleştirdiği falan. Yani çok böyle tabii ufak ufak şeyleri var ama hani çok alttan, çok sessizce, hani yumuşak. Hani kırıp dökmeden falan şey değil. Amerikan sistemi daha böyle açık gidiyor o bakımdan. Hani bunu mesela Amerika'da sayıları saklayamazsınız. Çünkü eyalet bazında sayıyorlar. Hani her eyalet kendi şeyini söylüyor. Her hastane söylüyor falan. Dolayısıyla da hatta işte acil servislerden yayınlar var mesela. Hani giriyorlar. İşte hastaların yüzlerini göstermeden işte doktorlarla görüşüyorlar. İşte şu kadar hastam hemen böyle arka arkaya şey geliyor işte COVID-19 böyle işte orada görüyorsunuz arka arkaya şey geliyor, hasta yağıyor yani acil servise falan. Böyle daha hani açık mesela biz hani Çin'de mesela böyle bir görüntü hiç görmedim ben. Yani Çin mükemmel de yapmış olabilir. Bazı yerleri çok sıkıntılı da olabilir. Bilmiyorum yalnız. Hiç fikrim yok. Hani Amerikan sistemi böyle çok neredeyse şey gibi. Hani işte mesela ben şunu biliyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani New York eyaletinin kaç tane solunum cihazına sahip olduğunu, hani şeyin merkezi federal yönetimin yani Trump yönetiminin oraya kaç tane gönderdiğini bilir. Onsa Türkiye'de bilmiyorum. Mesela İstanbul'da kaç tane solunum cihazına ihtiyaç var. Benim hiç fikrim yok. Hani bu rakamları biz bilemiyoruz.
Hocam, evet hocam, bazı hemşireler de diyorlar ki 100 tane gönderdiler demişlerdi ama nerede onlar? MIT haline gelmiş durumda. Biz göremiyoruz diyorlar orada da.
Olabilir.
Amerika'da.
Olabilir. Evet.
Ben de onların muhaliflerinden gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Şimdi peki Avrupa'ya bakarsak. Avrupa'da şimdi tabii çok acayip de bir şey oluştu. Biz hep Avrupa Birliği örnek işte savaş sonrası barışçı yaşama modeli, İkinci Dünya Savaşı sonrası işte AET ile başlayan süreçte vesaire, sınırlar, Schengen bölgesi falan derken birdenbire tersine çevrilmiş gibi bir manzara var. Almanya'da işte Avrupa Komisyonu lideri özür diliyor İtalya'dan. Ama yani ortada çok çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü ülkeler kendilerini korumak için kapanıyorlar. Kimileri Avrupa Birliği'nin sonu diyor. Böyle bir şey mümkün mü?
Ya şöyle söyleyeyim. Hani bu işte Avrupa Birliği bir hani dayanışma olmadı falan. Ya biraz hani açık konuşacağım. Yani Avrupa Birliği bir dayanışma projesi değildir. Avrupa Birliği bir kapitalizmin projesidir. Yani bunu şimdi anladınız mı? Bir şeyi baştan nasıl tanımlarsanız tabii oradan başka sonuçlara varıyorsunuz. Yani Avrupa Birliği projesinin merkezinde hani bir dayanışma fikri yoktur ki. O böyle hani şeydir, kamuoyunda böyle hani söylenir. Bir söylem düzeyinde paylaşılan bir fikir olabilir. Bir Avrupa fikri de olabilir. Hani ortak değerlere sahip olmak vesaire vesaire. Ortak tarihi paylaşmak vesaire. Ama sonuçta yani sermayenin aslına bakarsanız ve şeyin yani Fransa-Almanya hani çatışmasının, tarihsel çatışmasının hani sona ermesinin koşullarını yaratan ve sermayenin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yürütülen bir bütünleşme projesidir Avrupa Birliği. Hani buradan böyle müthiş bir hani kendinden veren bir dayanışmacılık olduğunu söylemek hani siyasetin doğasına ve şeyine, işleyişine aykırı. Evet. Dolayısıyla da burada hani bana sorarsın ben şaşıracak bir şey göremedim. Hani tabii ki öyle olacak. Yani sonuçta her ülke aynı sorundan muzdarip olduğu anda hepsi kendi yani her vatandaş şeyde mesela bir İtalyan Brüksel'e müracaat etmeyecek. Yani dolayı bir Fransız Brüksel'e müracaat etmeyecek. Yani Avrupa Konseyi'ne ya da Avrupa Komisyonu'na müracaat etmeyecek. İşte sonuçta şey olduğunda yani hasta olduğunda yani bir hemşire bir şeye ihtiyaç, maskeye ihtiyaç duyduğunda kendi devletine başvurmak zorunda kalacak. Hani bundan da daha doğal bir şey olamaz. Buradan Avrupa Birliği'nin hani biteceğini, dağılacağını dair bir öngörüde bulunmak hani erken olur. Çünkü dediğim gibi bu hani sermayenin şeyin ekonominin işleyişiyle ilgili bir mesele aynı zamanda. Ha bununla ilgili önemli sorunlar çıkarsa bundan sonra hani oralar o zaman hani Avrupa Birliği daha gevşek bir entegrasyona hani bir adım geriye ne bileyim işte bir gümrük birliğine de dönüşebilir. Hani biz de şunu hiç aklımıza gelmedi biz derslerde öğrencilerimize anlatırken falan. Yani bir gün İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkacağını hiç düşünemezdik. Evet. Yani çünkü genel trend şeydi. Hani kapitalizm bunu gerektirirdi. Yani daha geniş bir pazar, daha geniş bir ekonomik birlik her zaman avantajlıdır. Ölçek ekonomisi getirir işte sermayenin dolaşımı, yatırım imkanları vesaire. Yani şeyin hani bizim bildiğimiz hani kapitalizm hani sınırsız bir dünyayı isterdi. Hani bir şimdi buradan mal üreteceksiniz. 450 milyonluk bir pazara iç pazar gibi ulaşacaksınız. Şimdi bundan şu anda vazgeçmesini gerektirecek bir şey yok. Ama hani dediğim gibi buradan çok büyük bir yara alır ki alacak. Yani Avrupa fikri zedelenecek buradan. Avrupa Birliği'nin tamamen bir kapitalist proje olarak şu anda ortadan kalkmasının koşulları yok gibi görünüyor.
Peki hocam, son olarak bir de bu küreselleşmenin geleceği açısından sizin fikrinizi sormak istiyorum birkaç dakikalığına. Şimdi şöyle, Dünya Sağlık Örgütü işte 48'de kuruluyor. Devletler kuruyor aslında, bir çoklu bir yapı, ama sonra devletler çekiliyor. Küreselleşme tabii ki kurumlara da yansıyor ve özel sektör, işte Big Pharma dediğimiz büyük ecza sektörü, ki bu krizden galiba en çok da onlar, hepimiz eczaneye gidip bir takım bağışıklık güçlendirici şeyler alıyoruz. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı da öyle aslında, özel sektörde, sağlık sektöründen gelme doğal olarak kendi alanı. Bir takım komplo teorileri de dolanıyor. Hani onlarla da beraber düşünüyoruz. Şirketlerin kapitalizmi yenilemek, yani küreselleşmenin sıkışmasından hareketle kapitalizmi yenilemek adına bir takım hamlelere girişti. Ya da fırsat bellediği diyelim, hani virüsün doğal koşullarda. Küreselleşmenin geleceğini siz, yani tamamen ortadan kalkmasını mümkün görenler var. Keynesciliğe dönüşten falan bahsediyorlar. Bir de görmeyenler var. Siz hangisini şey yaparsınız?
Öngörürsünüz. Küreselleşmeyle Keynesyen, yani böyle sosyal devlet anlayışı arasında hani bir ilişki var ama tam değil. Şöyle söyleyeyim, hani küreselleşmeden vazgeçme diye bir şey mümkün değil tabii ki. Yani şöyle, küreselleşme eski bir olay zaten. Yani dünyanın işte dünyada ticaret zaten var. Hani işte İpek yolundan bu yana falan, hani hatta evet, daha bile eskilerinde falan. Ve yani şöyle söyleyeyim, bir yerde bir hani ticaret varsa orada bir insan teması oluyor. Kültürel alışveriş de başlıyor falan. Dolayısıyla da hani küreselleşme hani bu yönüyle zaten bitecek bir şey değil. Ha, bizim yaşadığımız özel bir küreselleşmeydi. Yani işte 1980'lerden başlayan 90'larda, yani finansın dünyada üretimin ulusal olmaktan çıkmasıyla tanımlanan, yani bir şey, mesela birçok ünlü bir Amerikan diyelim spor ayakkabısı markasının Amerika'da şeyi yoktu, fabrikası yoktu. Yani dizaynı İtalya'da yapılıyor, işte derisi bilmem bir şey Avustralya'dan geliyor, üretim bandı Tayvan'da, şurada burada falan, hani böyle bir şeyi, hani üretimin küreselleştiği bir dünyada yaşıyorduk. Dolayısıyla hani buradan bir geri çekilme var. Ticarette, küresel ticarette bir geri çekilme var. Fakat bu küreselleşme de zaten bir trend olarak dönüşüyordu. Daha böyle dijital ve toplum temelli bir küreselleşmeye doğru gidiyor. Yani şimdi sermaye ve ekonomik kısmında bir gerileme varken iletişim kısmında bir patlama yaşanıyor. O yüzden de yani bir küreselleşmenin hani artık bittiği, sonuna gelindiği gibi bir fikir acelici ve abartılı olur. Küreselleşmenin biçim değiştirmesinden söz edebiliriz. Yani bu artık hani dünya ölçeğine yayılmış bir üretim bandı olmaktan daha ulusal olmaya doğru. Yani Trump da bunu söylüyor zaten ve diğer ülkeler de bundan etkileniyorlar muhtemelen. Yani üretimi kendi ülkesine çekmeye çalışma. Bakın hani şunu söyleyeyim, o Keynesçilik dediğiniz hani modelde bir ülke mümkün olduğunca üretimi kendi ülkesine başlatıp bitirir. Yani üretim de pazarı, kendi ülkesindedir. Evet, pazarı da kendi ülkesidir. Küreselleşmenin bunun tersidir. Yani üretim küresel ölçekte yapılır ve bütün dünya pazardır. Hani bu buradan geri çekilme bir miktar var, onu söyleyebiliriz. Bunu bu son salgın krizi bunu arttıracak. Yani bu ekonomik küreselleşmeyi yavaşlatacak, hızını kesecek ama toplumsal ve iletişimsel boyutunu, yani dijital boyutunu arttıracak.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Daha çok konuşacağız. Ederim. Çok şey yaşayacağız gibi gözüküyor. Evet, biz de kestiremiyoruz. Değil mi?
Tabii, çok malzeme var burada. Evet.
Evet. Çok teşekkürler peki.
Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, Profesör İlhan Uzgel'le konuştuk. Biraz uluslararası resme bakmaya çalıştık. Hegemonya mücadelesi, sistemin gidişi, Amerika Birleşik Devletleri, ABD, Türkiye'nin seçtiği yol. Önümüzdeki dönemde hakikaten çok sıkı tartışmalar daha yapmak gerekecek. Efendim, Steppenwolf'dan Born to be Wild'la veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. Yeah.
24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.